Ayrım 9, sayfa 61. Sabiha Sultan, 1923 yılının başında ikinci çocuğuna hamile kalmıştı. Hemen aile büyüklerine haber verildi. Sultanın kocası Şehzade Ömer Faruk Efendi de Dolmabahçe Sarayı'na gidip, babası Halife Abdülmecit Efendi'ye sonbaharda bir torununun daha dünyaya geleceğini müjdeledi. Halife, Sabiha doğumu Rumeli Hisarı'nda yahut Nişantaşı'nda yapmasın, burada doğursun dedi. Artık saltanat falan yok diyorlar ama ben hilafet makamındayım. Şimdi hemen Dolmabahçe'ye taşının, çocuk sarayda dünyaya gelsin. Hem doğum sırasında her türlü imkanı seferber ederiz, hem de torunum resmi bir yerde doğmuş olur. Sabiha Sultan, Ömer Faruk Efendi, Nesli Şah ve Şehzade ile Sultan'ın maiyeti ilkbaharda Rumeli Hisarı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na naklettiler. Abdülmecit Efendi haremdeki dairelerden birini oğlu ile hamile gelinine tahsis etti. Nesli Şah anlatıyor. Gerçi saltanat artık kalkmıştı ama büyük babam torununun yine de resmi bir yerde dünyaya gelmesini arzu ediyordu. Bunun için doğuma 2 ay kala annemin Dolmabahçe Sarayı'na yerleşmesini ve doğumu sarayda yapmasını istedi. Rumeli Hisarı'ndan hep beraber sarayın haremine naklettik. Ben 3 yaşındaydım, pek bir şeyin farkında değildim. Hatırladıklarım bölük pörçük şeyler. Mesela tablakârları gördüm. Sarayın yemeği caddenin öbür tarafındaki mutfaklarda pişerdi ve hareme tablalarla gelirdi. Mutfakları sonradan askeriyeye verdiler, askerlik dairesi falan oldu. Genç kalfalardan biriyle haremin bahçesinde oynuyorduk. Bir harem ağası bahçeye girdi, "Destur, destur!" diye bağırmaya başladı. Harem ağasının gelip böyle bağırdığını duyan kadınların mutlaka hemen içeri girmeleri lazımdı. Yanımdaki kalfa, "Aman cicim, gitme zamanımız geldi. Haydi içeriye girelim," dedi. "Niçin?" diye sordum. "Tablakârların geleceğini, yemekleri getireceklerini, dışarıda kalamayacağımızı söyledi." "Aa, ben göreceğim," diye tutturdum. "Zavallı kız, göremezsin cicim. Kalırsak bize darılırlar falan," dedi ama çocukluk işte, merak ettim. Elinden kaçıp saklandım. Orada karışık yeşilliklerle dolu bambu ormancığı gibi bir yer vardı. Koşup bambuların arasına gizlendim. Zavallı kalfa da beni bırakıp gidecek değil ya, yanımda kalmaya mecbur oldu ve o da saklandı. Tablakârların geçişini oradan seyrettik. Önde baş ağalardan biri, yanlarda gene ağalar, her tarafta ağalar ve ortada tablakârlar. Ellerinde böyle kocaman tablalarla 10-12 tablakâr geçti. Yemekler soğumasın diye tablaların içine pamuktan kapitone yapmışlardı. Kapaklar da kapitoneydi. Yemekleri kapaklı sahanlara koyarlar, sahanları bu kapitone tablolara dizerler, hepsinin üstüne de tablanın kapağını kapatırlardı. Sonra zannedersem hem soğumasınlar hem de zehir falan atılmasın diye kapakla tablayı ayrıca bağlarlardı. Sahanlar sarayda galiba gene ısıtılırdı ama kapitoneler içerisinde her şey zaten sıcak geliyordu. Bizim dışarıda kaldığımız duyulunca sarayda biraz patırtı koptu, kalfa kızı bir güzel haşladılar. Ama ben de tablakârları görmüş oldum. Dolmabahçe'de bir de tavus kuşu maceramız oldu. Haremin avlusunda rengarenk tavus kuşları vardı. Beyaz, mavi, rengarenk. O sırada halam Dürrüşeh var 10 yaşlarındaydı. Bir gün bahçede beraberce oynarken birdenbire aklımıza esti. Masmavi bir tavus kuşunu yakalayıp hareme daldık. Annemle babamın dairesine dar bir merdivenden çıkılıyordu. Kucağımızda tavus kuşuyla güç bela merdivenleri tırmandık. Oturma odasının bitişiğinde lavabomsu bir yer vardı. Babam o sırada orada tıraş oluyormuş. Yüzü gözü sabun içerisindeydi. Halamla beni kucağımızdaki tavus kuşuyla görünce şaşkınlıktan avaz avaz bağırıp bizi paylamaya başladı. Babam bağırınca biz korktuk. Geri geri giderken de merdivenlerden aşağıya yuvarlandık. Manzarayı düşünün. Suratı sabun içerisinde bir adam, merdivenlerden yuvarlanan 2 çocuk, yukarıdan biz düşerken görünce heyecandan haykırıp duran annem, kart sesiyle avaz avaz bağıran mavi bir tavus kuşu ve her tarafta uçuşan tüyler. Aşağıya yuvarlana yuvarlana indik ama neyse ki bir tarafımıza bir şey olmadı. Sabiha Sultan ikinci çocuğunu 19 Eylül 1923 günü Dolmabahçe Sarayı'nda dünyaya getirdi. Yine bir kızı oldu ve büyük babalar Nesli Şah'ın doğumunda olduğu gibi bebeğe ayrı ayrı isim koydular. Halife Abdülmecit Efendi, Hanzade adını verdi. Doğum haberi ve anne ile bebeğin sıhhatli oldukları, o sırada San Remo'da bulunan diğer büyük babaya, yani Sultan Vahidettin'e telgrafla bildirildi. Sabık hükümdardan gelen cevabi telgrafta, "Nevzadın ismi Zehra olsun," diyordu. Böylece Dolmabahçe Sarayı'nda dünyaya gelen bu son sultana Zehra Hanzade adı verildi. Ama saltanat o tarihten 10 ay önce kaldırılmış olduğu için dünyaya gelen sultan hanedan defterine kaydedilmeyince Nesli Şah 6 asırlık Osmanlı İmparatorluğu'nun resmen kayıtlı son sultanı olarak kaldı. Nesli Şah anlatıyor. "Bir gece dadımla beraber odamdaydım ama sarayda bir koşuşturma vardı. Birileri gelip dadımı çağırdı, beni odada tek başıma bırakıp gitti. Meğerse annem zor bir doğum yapıyormuş. Sonra her taraf zifiri karanlık oldu. Bütün ışıkları yakmışlar, prizlere aletler takmışlar ve sigortalar atmış. Bizim kaldığımız odadaki prize de su ısıtmak için bir alet takılıydı. Oda karanlığa gömüldü ve korkudan perişan oldum. Ertesi gün, 'Kardeşin geldi, büyük baban sana onu gösterecek, seni çağırıyor,' dediler. Beni bir küçük salona götürdüler. Kapı açılınca büyük babamı ortadaki çini sobanın yanında ayakta dururken gördüm. Hanzade de kucağındaydı. 'Bak güzel kızım, sana bir kardeş geldi, gelirken de bu hediyeleri getirdi. Hadi şimdi gel de kardeşini öp,' dedi. Bir de baktım ki oda tepeleme oyuncak dolu. Yani saraya adeta bir oyuncakçı dükkanını taşımışlar. Tabii son derecede memnun oldum ve büyük babamın dediğini yaptım, gidip kardeşimi kucakladım." Saltanatın kaldırıldığı 1 Kasım 1922'nin üzerinden geçen 363 gün boyunca Türkiye'nin belli bir devlet biçimi yoktu. İdare Ankara'daki Büyük Millet Meclisi hükümetinin elindeydi. Devlet biçimindeki bu belirsizlik 1923'ün 29 Ekim'inde nihayete erdi. O gün Cumhuriyet ilan edildi ve Mustafa Kemal Paşa reisi cumhur seçildi. Hilafet ise Cumhuriyet ile sadece 4 ay bir arada kalabildi. Ankara Abdülmecid Efendi'ye hilafete getirilmesinden hemen sonra neleri yapıp neleri yapamayacağı konusunda bir çeşit talimatname göndermiş ve belirlenmiş olan sınırların dışına çıkmamasını istemişti. Abdülmecid Efendi Ankara'ya icap ettiği anlarda protokol telgrafları göndermeyi ihmal etmemiş. Mesela Mustafa Kemal Paşa'nın annesi Zübeyde Hanım'ın vefatı üzerine bir taziye telgrafı yollamış, Paşa'nın Latife Hanım ile evlenmesini yine telgrafla tebrik etmiş, hatta Cumhuriyet'in ilanını bile kutlamıştı. Ama kendisine gönderilen talimatnamelerin sınırları içerisinde kalmaya pek niyetli değildi. Mesela saltanat günlerini andıran cuma selamlıklarına çıkıyor, tahsisatının artırılmasını talep etmekten çekinmiyor, siyasi kişilerle görüşmeler yapıyordu. Üstüne üstlük Ankara'nın sadece redingot giyebileceği şeklindeki talimatının aksine bazen sarık sardığı da oluyor ve üzerinde halifenin sarıklı çizimlerinin bulunduğu kartpostallar piyasada satılıyordu. Cumhuriyet'in ilanından sonraki günlerde Rumeli Hisarı'ndaki yalıda büyük bir hüzün yaşandı. Ömer Faruk Efendi ile hanımı Sabiha Sultan yalının salonunda oturdukları sırada içeriye elinde mektup sunmaya yarayan küçük tepsiyle bir hizmetkar girdi ve yalıya birkaç dakika önce gelmiş olan tepsideki zarfı şehzadeye uzattı. Şehzade zarfı aldı, açtı, içinden çıkan kağıdı okumaya başladı. Okudukça sarardı. Karşısında şaşkınlık içerisinde kendisine bakan hanımına tek bir söz etmeden titrercesine yerinden kalktı, yatak odasına girdi. Faruk Efendi'nin ardından Sabiha Sultan da yatak odasına doğru yürüdü ama kapının kapalı olduğunu görünce durdu. Bir müddet şaşkınlık içerisinde bekledi, sonra kapıyı vurdu. Birkaç defa "Faruk" diye seslendi ama cevap alamadı. Endişeden sabredemeyecek hale gelmişti. Kapıyı bir daha vurdu, tekrar seslendi. Yine cevap alamayınca kolu ürkerek çevirdi. Kilitli olmadığını görünce hafifçe itti ve odaya girdi. Kocası yatağın kenarına ilişmiş, iki elini yüzüne kapatmış, hüngür hüngür ağlıyordu. Yatağın üzerinde ise pırıl pırıl ütülenmiş bir üniforma, kalıptan çıkartılmış bir kalpak, madalyalar, bir kamçı, bir tabanca ve birkaç dakika önce gelen zarf ile içinden çıkan kağıt vardı. Sabiha Sultan, değil ne olduğunu anlamayı, sormayı bile düşünemeyecek kadar şaşırmıştı. Kocasına baka kaldı, sonra birkaç adım atıp yanına oturup şehzadenin gözyaşlarını silmeye çalıştığı sırada, Ömer Faruk Efendi tek bir söz etmeden yatağın üzerindeki zarfı ve içerisinden çıkan kağıdı hanımına uzattı. Zarf henüz birkaç günlük başkentten, yani Ankara'dan, zamanın Milli Savunma Bakanlığı olan Milli Müdafaa Vekaleti'nden gönderilmişti. İçerisinde bir tebligat vardı ve şehzadeye askerlik ile ilişkisinin kesildiği bildiriliyordu. Ömer Faruk Efendi hıçkırıklar içerisinde "Bitti," dedi. "Tek bir mesleğim, tek bir işim vardı, askerlik. Artık o da bitti. Bundan sonra hayatımı kazanamam, hiçbir işe yaramam." Şehzade çok sevdiği askerlikten tard edilmesinin ızdırabını hayatı boyunca taşıyacak. 1923 Kasım'ında yapılan o tebligatı sonraki senelerde her hatırladığı yahut anlattığı sırada mutlaka gözleri dolacaktı. Cumhuriyet ile hilafetin bir arada olması aslında zordu ve Ankara'nın hilafeti kaldırmak hususunda uygun zamanın gelmesini beklediğini akıl sahibi herkes rahatça görebilirdi. Hilafetin tahminlerden de önce kaldırılmasında hem Abdülmecit Efendi'nin Ankara'nın talimatlarına uymayan bir şekilde işler yapması, hem de mecliste ve askerler arasında hilafetin mi yoksa meclisin mi daha yüksek bir konumda olduğu tartışmasının başlaması etkili oldu. Cumhuriyetin ilanından hemen sonra basında hilafetin geleceği konusunda bir tartışma yaşandı ve Hint Müslümanlarının lideri oldukları iddia edilen Ağhan ile Emir Ali'nin Başvekil İsmet Paşa'ya gönderdikleri bir mektubun daha başvekilin eline geçmeden İstanbul basınına ulaşması, 1923'ün 5 Aralık günü Tanin ve İkdam, ertesi günde Tevhid-i Efkar gazetelerinde yayınlanması, hilafetin kaldırılmasının fitilini ateşleyiverdi. Mektupta hilafetin lağvının İslam aleminde nifak yaratabileceği ve halifenin gücünün papanın gücünden az olmaması gerektiği söyleniyor, kaldırılmasının aksine güçlendirilmesi tavsiye ediliyordu. Ankara bu mektubu Türkiye'nin iç işlerine müdahale ve yazıldığı kişinin yani İsmet Paşa'nın eline ulaşmasından önce gazetelerde yayınlanmasını da provokasyon olarak gördü. Üstelik İngiltere'nin verdiği siyasi destekle refah içerisinde bir hayat süren Ağa'nın Sünni olan hilafet müessesesi ile bir alakası yoktu. Zira Sünni değil İsmaili idi ve İsmaili mezhebinin mensupları tarafından dini lider kabul ediliyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'na iştirak etmesinin ilk günlerinde Sultan Reşat'ın çıkardığı cihat fetvasına en sert tepkiyi Ağahan göstermiş, fetvanın gayrimeşru olduğunu iddia etmiş, hilafet makamına hakaret dolu açıklamalar yapmış, Hintlilerin Osmanlı'ya değil İngiltere'ye bağlı kalmaları gerektiğini söylemişti. Başvekil İsmet Paşa'ya gönderilen mektubu yayınlayan gazeteciler İstiklal Mahkemesi'ne verildiler. Basında ve siyasi çevrelerde daha da sert bir hilafet tartışması başladı. Abdülmecit Efendi artık bir şeyler olabileceğinin endişesini hissetmeye başlamıştı. Başmabeyincesi Hikmet Bey, gazetecilere halifenin gelişmeleri serin kanlılıkla beklediğini ama hilafet makamının Türkiye'den çıkartılması şeklinde bir kararın alınması halinde, Abdülmecit Efendi'nin Avrupa'ya değil, İslam memleketlerinden birine ve bilhassa Mısır'a gitmek istediğini söylüyordu. Halife, Hikmet Bey'e göre Sultan Vahidettin'in bulunduğu yere gitmeyi ise hiç düşünmüyordu. Günler geçtikçe hilafetin ilgası ve hanedanın sürgün edileceği söylentileri daha da arttı. Osmanoğulları Ankara'dan 1924 Şubat'ında gelen haberler yüzünden bir hayli tedirgindiler. Hilafetin kaldırılacağı, hanedanın erkek mensuplarının Türkiye'den çıkartılacağı gazetelerde açık açık telaffuz ediliyordu. Halife Abdülmecit Efendi 1 Mart günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir telgraf gönderdi. Hilafetin ilgasının Türkiye'nin İslam alemiyle bağlantısının kesilmesi manasına geleceğini söylüyor. Bunun İslam vicdanında bırakacağı fena tesirlerden bahsediyor ve böyle bir kararın nasıl elim ve hazin bir hadise olacağını yazıyordu. Dipnot 25 Yeşil Kitap sayfa 3. Ama ortada bir tuhaflık vardı. Hanedan mensupları bir şeyler olacağının heyecanını hissetmelerine rağmen Türkiye'den bir daha dönmemek üzere gönderileceklerine bir türlü ihtimal veremiyorlardı. Çoğunda bu toprakları cetlerimiz fethetti. 6 asırlık devleti bizim ailemiz kurdu. Türkler bize bunu yapmazlar. Biz olmadan zaten hiçbir şey edemezler düşüncesi hakimdi. Türkiye'den bir müddet için mesela birkaç aylığına sürgün edilseler bile halkın kendilerini mutlaka geri çağıracağına inanıyorlardı. Hele hanedanın kadın mensuplarının ve damatların da Türkiye'den çıkartılacağına hiçbiri ihtimal vermiyordu. Türkler bizi severler ve biz olmadan yapamazlar düşüncesi, sürgüne gönderilmelerinden sonra da devam edecek ve özellikle yaşlı sultanlar binbir sıkıntı içerisinde geçen sürgün senelerinde her an geri çağrılmayı bekleyeceklerdi. Hanedan mensupları arasında muhtemel bir sürgünden pek kolay dönülmeyeceğini fark edenler de vardı ve geleceğin aile için hiç de iyi olmadığını hissedenler arasında Neslişah'ın annesi Sabiha Sultan da bulunuyordu. Sabiha Sultan, artık Sanremo'ya yerleşmiş olan babası Sultan Vahidettin'i, hilafetin ilga edilmesinden 4 gün önce, 1924'ün 28 Şubat'ında gönderdiği mektupta, İstanbul'daki endişeyi anlatıyor. Korktuğumuza nihayet maruz kaldık. Halifeyi ve bütün aileyi İstanbul'dan çıkartacaklarını söylediler, diye yazıyordu. Bizim aile herkesten büyük zorluklar içinde bulunuyor. Ben tabii çocuklarımla beraber Faruk'u takip edeceğim. Kardeşim evini kiraya verip onunla geçimini sağlamaya uğraşıyor. Annem eğer hanedan kadınlarını bırakırlarsa kardeşimin yanına gidecek. Olmazsa ben başka bir çaresine bakacağım. Düşünülecek vakit kalmadı. Farz-ı muhal olarak kadınları bırakırlarsa da Feriye'den çıkaracaklar. Annem kendisine elzem olan eşyasının dışında mobilya filan ne varsa satıyor. Diğerleri aileye sizden gelecek haberi bekliyorlar. Sizin mobilyaya ait olan ve diğer eşyanızı ne yapalım? Ben daha nereye gideceğimi bilmiyorum. Faruk pederini takip edecek. Ben de eğer işlerimizi yoluna koymak için geçici bir müddet için bırakırlarsa İstanbul'da kalıp sonra onlara katılacağım. Dipnot 26 mektubun tam metni için Şahbaba'ya bakınız sayfa 332-333.